Yatakta ve sofrada anarşizm programına hoş geldiniz. Ben DJ Deniz Can. Şu anda Müksüzler Radyo dinliyorsunuz. Müksüzler.net adresinden. Programımız 2 haftada bir pazar günleri saat 20 ile 22 arasında Müksüzler Radyo'da. Programımızın eski bölümlerine de ulaşmak mümkün. Eski bölümleri podcast formatında web sitemizden indirebileceksiniz. Canbaşkent.net adresi bu iş için. Amorphis'ten dinledik Silent Waters. Geçen bölümde söz verdiğimiz üzere Amorphis'in son çıkan albümünü çaldık. Amorphis'in bu albümü Ağustos ayının sonunda yayınlandı. Eğer Amorphis'in ilk albümlerini, örneğin Tales from Thousand Lakes'i seviyorsanız, Elegy'den sonra her albümde olduğu gibi bu albümde size hitap etmeyecektir. Yok, eğer Amorphis'in yeni halini seviyorsanız bu albüm tam size göre. Hatta Amorphis o kadar garipleşiyor ki, örneğin video klibini, ki web sitelerinden ulaşılabilmekte, izlerseniz eğer Amorphis'in garip bir ortaya doğru savrulduğunu göreceksiniz. İlan'ın 5 dakikalık video klibinin sonuna kadar bile sabredemedim. Bu programımızda yine güzel müzikler çalmaya çalışacağız. İlk bölümü kaçıranlar için kısaca tekrarlayalım isterseniz programımızın yapısını. Öncelikle sert ve hüzünlü melodilere yer veriyoruz. Programımızın ilk 1 saatlik bölümünde daha çok sert melodilerle devam ediyoruz. Daha sonra bunu bir nevi telafi etmek amacıyla ikinci yarısında ise programımızın daha fazla world müzik şarkıları çalacağız. Bugünkü listemiz de güzel ve umuyoruz ki siz hoşlanacaksınız. İsterseniz çok lafı uzatmadan her zaman gibi güzel bir müzikle devam edelim. Umarım sonuna kadar sabredebileceksiniz çünkü güzel bir şarkı. Autumn Tears'tan gelecek. Autumn Tears'ın ilk albümünden The Eloquent Sleep. Hemen ardından ise Lacrimas Profounder'a gelecek Without. Bizden ayrılmayın, Müksüzler Radyo dinliyorsunuz. Ben DJ Deniz Can. Bottom Tears'dan dinledik Delicate Sleep ve hemen ardından Lacrimas Profondre geldi Without. Şu anda Müksüzel Radyo'da Yasakta ve Sofra'dan Anarşi'nin programını dinliyorsunuz ve ben DJ'niz Can. Bottom Tears 1996 yılında kurulmuş Amerikalı bir grup. Symphonic Metal, Doom Death Metal yapıyorlar diyebiliriz. Dinlediğimiz şarkıları 1996 tarihli ilk albümlerinden yani Love Poems for Dying Children Act 1'dendi. Act 1 ne demekse. Grup 2007 yılında dağıldı zira çok fazla kadro değişikliğine gitmek zorunda kaldı ve elinde sonunda grubu yürüyemedi zira grubun kurucusu aynı zamanda ünlü Doom Metal şirketi Dark Symphonies'in de yürütücülerindendi ve tüm bir meşgal içerisinde grup eridi gitti. Bottom Tears'ın ilginç bir özelliği grubun hiç ama hiç konser veremiyor oluşuydu. Zira şarkıdan anladık. Grup kilise orkları ve birçok sinizazir ve birçok garip enstrümanlarla beraber kayıt yapabiliyor. Bunları da konserde oradan oraya buradan buraya taşımak hele turnede çıkmaları hele hiç mümkün değil. Hemen ardından dinlediğimiz grup ise Lacrimas Profondre'ydi. Lacrimas Profondre Latince dökülecek gözyaşlar anlamına geliyor. Lacrimas Profondre biraz daha eski bir grup. 1993 yılında Almanya'da kuruldu. Bizim dinlediğimiz şarkıları ise 2001 tarihli albümleri Burning Evish'tendi. Umarım beğendiniz. Şu anda Müksüzel Radyo'dasınız. Geçen bölümümüzde bu programımızda veganizmin imkansızlığına dair yanılgılardan söz edeceğimizi belirtmiştik. Bu ne demek? Otobur ideolojilere, otobur felsefelere yapılan ilk eleştiri genelde bunun otobur felsefelerin gündelik hayatta, kuramsal olarak da, pratik olarak da %100 uygulanabilir olmadığına dairdir. Yani derler ki siz zaten bunu %100 olarak yerine getiremeyeceksiniz. Peki neden bunu işin içine giriyorsunuz? Çeşitli örnekler sıralanabilir. Örneğin keman çalan biri vegan olamaz denebilir. Aşı olmuş ya da aşı olacak biri vegan olamaz denebilir. Ya da deri ayakkabı giyen biri vegan olamaz diye denebilir. Bunların malumu aslında tekel tekel yaklaştığımız zaman kimi çözümleri mevcut. Fakat bu çözümler çoğu zaman ve çoğu coğrafyada ve çoğu toplumlarda maalesef ya çok pahalı ya çok uzak. Bu işin toplumsal boyutu bizi buna burada girmeyeceğiz. Biz işin epistemolojisine, işin ontolojisine daha çok yaklaşmaya çalışacağız. İşin sosyolojisinden daha ziyade. Veganizmin neden böyle bir soruya, neden böyle bir sorunsala muhatap olduğu ise açık. Zira veganizm, daha doğrusu otobur felsefeler diyelim. Otobur felsefeler hayatın her alanına müdahale eder. Yiyip içmek bunun ilk akla geleni. Yiyip içmek, giyinmek, gezmek, tozmak, sevişmek, öpüşmekten tutun da arkadaşlarınızla kuracağınız ilişkinin hayvan haklarını ihlal etmeden nasıl yürütülebileceğine dair birçok makaleyi bulmak bile mümkün. İşin derinine girmeye çalışmayacağız. Zira işin her hayatın her alanına dair pratik önermeleri şu anda bizim ilgimizi çekmiyor. Zaten kafanızı o kadar da şişirmek niyetinde değiliz. Fakat ufak tefek kimi imkansız görünen yanılgılardan söz etmeden de geçemeyeceğiz. Örneğin bunlardan bir iki tanesini ele alalım şimdiden örnek olması açısından. Aşı ilk aklımıza geleni ve ilk en büyük sorunlardan biri aslına bakarsanız. Zira daha adını bile söyleyemeyen 6 aylık, 3 aylık ya da 12 aylık bebeklere yapılan aşılar aslına bakarsanız hiçbir şekilde vegan olamaz. Zira aşıda bebeğe ya da çocuğa ya da insanlara verilen antikorlar malum bir hayvanlar edilmekse. Hayvana bir mikrop verilmekte, hayvan antikor üretmekte, sonra hayvan öldürülmekte, kan alınıp kurutulmaksa, daha sonra elde edilen antikorlar ise çeşitli işlemlerden sonra aşı haline getirilmekte. Bu ciddi bir sorun. Diğer bir sorun ise bu kadar ciddi olmayan bir sorun, daha çok keyifsel bir sorun ve keman ya da arp. Telli çalgıların hemen hemen çoğu malum hayvan tüyünden yapılmakta. Kemanın telleri ve arşesi, arpın telleri yine hayvansaldır. Eskiden hatta piyanonun tuşları bile fil dişiydi. Hatta satranç taşları da birçok yerde hala fil dişi olarak yapılmakta. Bu da aslına bakarsanız her ne kadar çoğumuza belki uzak olsa da önemli bir sorun aslında. Diğer ciddi bir sorun ise dünyanın en büyük hayvan hakkı, hayvan özgürleşmesi hareketi olan PETA'nın merkezine bırakılan hayvanları öldürmesi. Kendileri bunu ötenizi demekte fakat muhalif gruplar PETA'nın karşısında yer alan grupların birçoğu da kendi web sitelerinde PETA'nın önündeki çöplükteki yüzlerce ve belki onlarca hayvanın cesetlerini, resimlerini gün be gün yayınlamakta. PETA'nın elbette buna karşı diyecekleri var. Bunlardan yavaş yavaş söz edeceğiz. Hemen hatırlatalım radyo yeni açanlar için. Şu anda Mülksüzler Radyo dinliyorsunuz. Yatakta ve sofrada anarşizm. Ve ben DJ'niz Can. Tekrar bir hatırlatmada daha bulunalım. Programımızın eski bölümlerine yayından hemen sonra web sitemizde podcast formatına ulaşabileceksiniz. canbaşkent.net adresinde podcast kısmında bu yayınlar var. Daha önce belirttik, bu programımızda veganlığın imkansına dair kimi yanılgılardan söz edeceğiz. Ve aslına bakarsanız bunların veganizme epistemik ya da ontolojik bir eleştiri olmadığından ya da olamayacağını kanıtlamaya çalışacağız. Bu konu üzerine yayınlanmış bir iki makalemiz mevcut. Vegan Keman ilk aklıma geleni. Orada da burada dile getirdiğim kimi açılımları sunmaya çalışmıştım. Bu ve diğer yardımcı makalelere elbette yine sitemden ulaşabileceksiniz. Ama sizi çok uzatmayayım, zira yine çok konuştum. Müzik devam edelim. İlk şarkımız Amorphis'ten Silent Waters'tı. Hemen ardından Autumn Tears'tan dinledik Della Queen Sleeve. Peşi sıra ise Lacrimas Profundere'dan geldi Without. Yine hemen hemen aynı tarzda devam edeceğiz. Sert ve hüzünlü bir şarkı gelecek. Silent Stream of Godless Elegy'den dinleyeceğiz Old Women's Dance. Hemen ardından ise güzel bir grup ve daha çok bilinen bir grup diyeyim. Type O Negative gelecek. Love You to Death. Mülksüzler Radyo'dasınız. Ben de Ceniz Can.
In her place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her breast. Her hips move, and I can feel what they say, swaying. They say the beast inside of me is gonna get ya, get ya, yeah. We'll be right back.
Mütsüzler Radyo'da Yatakta ve Sofra'dan Aşkısın programını dinliyorsunuz da ben diyeceğiniz Can. Programımız iki haftada bir, pazar günleri saat 20 ila 22 arasında Mütsüzler Radyo'da. Mütsüzler Radyo'ya mütsüzler.net adresine ulaşabilirsiniz. Siren Stream of Godless Elegy'den dinledik. Old Women's Dance. Grubun 1998 tarihli sesini duyuran en önemli albümlerden biri diyelim, Behind the Shadows'tandı. Siren Stream of Godless Elegy, Czech Folk Doom Death Metal grubu. Grup 1995'te kuruldu ve birkaç kadro değişikliğinden sonra hala aktif olarak müzik hayatına devam etmekte. Hatta geçen sene Czech Grammy ödüllerinde en iyi rock metal grubu ödülü bile aldı. Bizim dediğimiz şarkısının olduğu Behind the Shadows albümünden sonra grup 3-5 tane daha albüm çıkardı. Sayısını ben bile hatırlamıyorum şu anda. En son çıkardığı Relic Dance albümünün şarkılarından oluşan Çekçe bir CD daha yayınladı. O da piyasalarda zannedersem şu anda. Silent Stream of Godless Elegy ile daha yakından tanışmak istiyorsanız Sonic Splendor dergisinde grupla yaptığımız röportajı okuyabilirsiniz. Eğer hala Sonic Splendor'a okumadıysanız ve eğer elimizde hala kaldıysa grubu dergiye ulaşmak için web adresini vereyim size. myspace.com/sonicsplendor. Grupla yapılmış oldukça uzun bir röportaj dergide yayınlanmıştım. Silent Stream of Godless Elegy'den sonra Type O Negative dinledik. Type O Negative 1990'da Brooklyn'de kurulan bir gruptu. Dinlediğimiz şarkısı ise ünlü albümü October Rust'tan geldi. Love You To Death. Oldukça etkileyici bir şarkıydı, oldukça güzel bir vokaldi ve bir o kadar da popüler bir şarkıydı. Sanırım bugün çaldığımız ve çalacağımız en popüler, bakıyorum, ikinci şarkı bu. Daha popüler şarkı ise dumur bir şekilde biraz sonra gelecek. Bu bölümde veganlığın imkansına dair kim argümanlardan söz ediyorduk ve kemandır, PETA'nın hayvanları öldürmesidir, aşı gibi kim argümanlara kısaca değindik. Şimdi bunun üzerine biraz daha spekülasyon yapmaya çalışalım. Teker teker gidelim isterseniz. Önce en popülerinden ya da belki de en sansasyonelinden başlayalım. PETA'nın genel merkezine bırakılan hayvanları ötenize etmesi, kendi tabirleriyle. Hemen belirttim, bu gerçekten zor bir konu. Bunu inkar etmek mümkün değil. Fakat PETA'nın neden böyle yaptığını anlamak öte yandan da zor değil. PETA ve PETA gibi diğer birçok hayvan özgürleşmesi grubunun üzerine yer aldığı, üzerine inşa edildiği ideoloji malumunuz pragmatizmdir. Pragmatizmin de en önemli diskurlarından, en önemli söylemlerinden biri de malum, daha büyük bir fayda için küçük kimi faydaların feda edilebileceğidir. Bir nevi pragmatizm biraz sonuçsalcıdır. Ama şunu da hemen belirtmeden geçmeyelim. Pragmatizmin gündelik dilde kullanılan anlamı elbette bizim kastettiğimiz anlam değil. Malum gündelik dilde pragmatizm daha çok küçük gündelik hesaplar, küçük gündelik çıkarlar uğruna kimi yapacakları belirtmektedir. Fakat pragmatizmin aslına bakarsanız düşünce ekollerinde ve düşünce okullarındaki anlamı bu değil. Pragmatizm uzun vadede en büyük faydayı getiren eylemlerin, düşüncelerin tercih edilmesini öngörmekte. Örneğin en basit olarak aklımıza gelen her zaman şu olmakta. Bu kitaplarda çok sık bir şekilde yer alır. Örneğin bir araba yokuştan aşağı inerken arabanın frenleri patlamakta ve araba çılgın bir şekilde aşağı inmekte ve aşağıdaki kalabalık trafiğe dalacağını öngörmekte zor değil böyle bir durumda. Dolayısıyla senaryomuzu hadi biraz daha karmaşıklaştıralım. Şöyle bir durum olduğunu varsayalım. Yokuştan inen otomobilden bir kişiyi attığımız vakit arabanın yavaşlayarak bir şekilde duracağını ve böylece kalabalık trafiğe dalıp bir felakete yol açmayacağını biliyoruz. Böyle bir dünyada yaşadığımızı varsayalım ya da varsayalım ki bir insanı attığımız zaman araba bir şekilde hafifleyecek ve duracak sürtünmeden dolayı. Pragmatizm ve diğer bütün sonuççu, ahlakçı yaklaşımlar aslına bakarsanız bir insanın arabadan atılmasının doğru olduğunu söyler. Çünkü bir insanı arabadan atacağız. Böylece hem arabada kalan diğer insanlar kurtulacak hem de trafiğe dalarak oluşacak felaket önlenecek ve bir insanı feda edip atıyorum 10, 15, 20 belki de 2 insan bile insanın bir hayatını kurtarabileceğiz. Öte yandan bir insanı öldürmek, bir insanın ölümüne sebebiyet vermek elbette kötüyken, elbette kendiliğinden hiçbir şeye bağlı olmadan özgün ve özgür şekilde kötüyken bunu daha büyük fayda için yani birkaç insanın hayatını kurtarmak için yapmakta bir sorun yoktur. Biraz önce verdiğimiz örnek aslına bakarsanız pragmatizmin en önemli örneklerinden biri. pragmatizmin ve de genel anlamıyla bütün sonuçsalcı felsefelerin en önemli örneklerinden biriydi bu. Fakat bu örnek ve dehasındaki elbette pragmatist faydacı felsefeler büyük bir saldırıya uğradı. Bu saldırıların en önemli noktalarından biri, pragmatizmin yine bu örneğe dayanarak söylemek gerekirse, ahlaki sonuçlarına varırken kullandığı yöntemin kelle hesabı üzerinden ilerlemesiydi. Örneğin bir insan feda ediyoruz, yani eksi bir, ama öte yandan 2, 3, 5, 10 her neyse insan hayatını kurtarıyoruz. Yani eksi bir artı 2 hangisi daha büyük? Elbette artı 2 daha büyük. Daha doğrusu bu hesabı yaptığımız zaman 2'den 1 çıkardığımız zaman elde eden sonuç 1'dir. Dolayısıyla bir insan hayatını kazanabileceğiz kelle hesabı yaptığımız için. Dolayısıyla bu iyi bir sonuçtur. Bunu eleştirmek kolay, bunu eleştirmek mümkün. Fakat eleştirilerin de aslına bakarsanız dayanağının çok da sağlam olmadığını söylemek zorundayım. Aklımıza gelen ilk eleştiri, daha doğrusu literatürden aşina olabileceğimiz ilk eleştiri aslına bakarsanız, pragmatizmin kelle hesabının insanların niteliklerini, özelliklerini hiçe saydığıdır. Örneğin bir tane iyi insan, güzel insan, dahi akıllı, sanatçı bir insanı feda edip neden 3-5 hırsız, katil, tecavüzcünün hayatını kurtarmaya çalışayım? Klasik bir trajik fedakarlık öyküsü gibi görünüyor aslına bakarsanız bu, ama pragmatizm burada maalesef tökezlemekte. Çünkü pragmatizmin yaptığı hesapta insanın insan olmaktan dolayı var olduğu ve getirdiği yaşama hakkı, diğer bütün hakları, diğer bütün özellikleri aslına bakarsanız bir nevi hiçe saymakta. Bu elbette güzel bir yaklaşım aslına bakarsanız, zira böylece insanın insan olarak değerinin herhangi bir öteleme, herhangi bir diğer özelliğe bağlı olmadığını görüyoruz. Örneğin hırsız olmak, katil olmak insanlıktan bir şey azaltmadığı gibi, dahi olmak, akıllı olmak, sanatçı olmak ya da yazar olmak insanlığa insanlıktan dolayı pek bir şey katmamakta. Dolayısıyla insanları eğer öldüreceksek bu ikinci özelliklerine göz ardı etmeli istiyor pragmatizm. Dolayısıyla aslına bakarsanız pragmatizm ve daha geniş anlamıyla utilitarianizm çok ciddi bir eşitlik felsefesi getirmekte. İnsanlar sadece insan oldukları için, hayvanlar sadece hayvan oldukları için, ekstra bir niteliğe sahip olmalarına gerek kalmaksızın eşittir. Peter Singer ve beraberindeki diğer türcülük karşıtı ekol ise insanları hayvanları da aynı kategoride yerleştirmekte ve dolayısıyla insanların insan olmaktan, hayvanın da hayvan olmaktan dolayı bir artı eksisi olmadığını iddia etmekte ve dolayısıyla hepsinin eşit olduğunu söylemekte. Bu umuyorum ki hepimizin malumu. Buna değinmeyeceğiz. Fakat pragmatizmin özündeki üstün ve ileriki bir fayda için küçük ufak tefek felaketlikler ve felaketlerde bulunmak aslına bakarsanız hepimizin sanırım hayatta ufak tefek yaptığı bir şey. Bu bir felsefe, bir düşünce ekolü için mazeret değil. Bunun da farkındayız. Fakat bunu en azından tanıdık, en azından aşina olduğunu vurgulamak istiyorum ilk etapta. Peki nasıl ilerleyeceğiz? Adım adım gidelim. Pragmatizmin feda ettikleri, daha doğrusu şurada bizim feda ettikleri, daha doğrusu PETA örneğinde diyelim, örnek üzerinden gitmek daha kolay olacak. PETA örneğinde feda edilenler kimler? PETA örneğini biraz daha açmakla başlayayım isterseniz. PETA'nın malum Amerika'nın en büyük örnek sivil toplum kuruluşlarından biri, dünyanın en büyük hayvan hakları örgütü ve çok fazla üyesi var ve çok iyi bir şekilde para toplamayı becerebiliyor. Ünlüleri, hatta Pamela Anderson'dan tutun da Radiohead'in salak solistine dahil olmak üzere birçok ünlüyü tanıtımlarına katarak iyi bir şekilde para toplamayı becerebilmekte. Dolayısıyla iyi bir para akışı var, iyi bir organizasyonu var ve birçok insana göre çok iyi iş yapmakta, bana göre ise vasat derecede iş yapmakta. PETA'nın ise Virginia'da kocaman bir genel merkez binası var ve bu genel merkez binası öyle ya da böyle birçok insan tarafından hayvan sığınağı olarak görülmekte. Halbuki PETA'nın hiçbir zaman hayvanlara yuva bulmak, hayvanları bir yerden bir yere nakletmek gibi bir vazifesi olmadı. Hiçbir zaman da böyle bir deklarasyon olmadı, hiçbir zaman da böyle bir şey yapmadı. Dolayısıyla PETA bir hayvan barınağı değil. Kabul, bunu herkes bilmek zorunda değil. Bazı insanlar bunu bilmeyebilir, artı bunu umursamayabilir. Dahası bunu bilmelerine rağmen inadına PETA'yı hayvan sığınağı muamelesi yapabilir. Bu beklenir, anlaşılır ve tahmin edilebilir bir şey. Burada bir şey yok. Fakat PETA'nın bu artan gücünden ve artan etkisinden rahatsız olan birçok grup, kişi ya da organizasyon PETA'ya karşı ciddi bir saldırı kampanyası düzenliyorlar. Birçok web sitesi var bunlarla ilgili. PETAKillsAnimals.com bunlardan biri aklıma gelen. Ve bu sitelerde PETA'nın hayvanları öldürdüğü açık bir şekilde anlatılmakta. Olaylar zaten böyle başlıyor. Birkaç grup ve kişi PETA'nın önündeki çöplükte, konteynerde birçok hayvan leşi görüyor. Ve bunu görünce şaşırıyorlar. Biraz daha bekliyorlar. Düzenli olarak o çöplüğü takip etmeye başlıyorlar. Ve görüyorlar ki PETA çalışanları düzenli olarak çuvallara doldurdukları ölü hayvanları oraya gidip atmakta. Bu iki etapta PETA'nın kimi ideolojilerine ters görülmekte çünkü hayvanların öldürülmesine iştirak ediyor. Hatta çoğu zaman kendileri öldürüyorlar. Peta'nın bu minvaldeki diğer bir garabeti ise yine aynı şekilde Peta'nın hayvan fare tuzağını satması. Peta'nın web sitesinde fare tuzağı satması. Peta'nın sattığı fare tuzağı da hatta o kadar ilginç, o kadar sofistike bir alet ki fare yakalandığı zaman farenin yakalandığını anlıyor ve farenin en çabuk, en acısız ve en korkunç olmayan, en insani diyeyim kendi tabirleriyle ölümü için ise farenin yakalandığı kafana karbon monoksit gazı veriyor. Karbon monoksit malum oksijene bağlanıyor ve hemen anında fare ölüyor. Fare öldükten sonra ise kafana bakıp fare tuzak sahibinin ölü fareyi atması için tuzak sahibine e-mail gönderiyor. Diyor ki şuraya koyduğunuz kapandaki bir fare var. Fare yakaladık, öldürdük. Şimdi artık atın onu. Bu bayağı sansasyonel bir icat oldu ve Peta'nın sitesine satılmaya başlandıktan sonra oldukça ilgi çekti. Ve evinde fare sorunu olanlar ya da olmuş olanlar bilir. Fare gerçekten acayip bir sorun ve birçok insan farelerle beraber yaşamak zorunda değil ve bunu istemiyor ve dolayısıyla farelerle nasıl başa çıkacağını bilmiyor. Dolayısıyla birçok insan bu çözümü tercih etti bir şekilde. Dolayısıyla Peta'nın bu garabet eylemlerine karşı eleştirilerden en önemlisi de Peta'nın %100 mutlakçı anlamda bir ahlaki moralist olmadığıydı. Evet, bu kolay bir eleştiri. Zira herkese %100 moralist olmadığı için suçlayabilirsiniz. Zaten kimse %100 bir şekilde herhangi bir şeyi yapamayacağına göre bu eleştiri biraz kolay bir eleştiri. Bunu çok ciddiye almıyoruz dolayısıyla ve diğer bir şekilde bunun üzerine durmaya gerek bile duymuyoruz. Fakat takıldığımız nokta şu, Peta'nın bunu yapmasının ahlaki gerekçelendirilmesinin nasıl es geçildiğini hala anlamıyorum. Hemen belirteyim, bu bir Peta savunusu değil. Bu sadece kimi zaman daha büyük bir faydaya ulaşmak için kimi ufak tefek fedakarlıkların yapılabilmesinin anlaşılır olduğunu göstermek. Bunu yapın demiyorum, bunu yapıyorum demiyorum, bunu yapmalıyız demiyorum. Biraz önce değindik. Bütün faydacı, utilitarian ya da pragmatik felsefelerin aslına bakarsanız eylemleri, bu karşılamayı, bu mukayese yapabilmesi için ne için fedakarlık feda edilebileceğini hesaplamak için kimi karşılaştırma, kimi değerlendirme kavramları mevcut. Örneğin ilk aklımıza gelen insan hayatının her şeyinden daha büyük olduğu, daha önemli olduğu. Ama bir insan hayatına daha önemli olan bir şey ise iki insan hayatıdır. Bu basit bir aritmetik gibi görülmekte aslına bakarsınız ama pragmatizmin ve utilitarianizmin sıklıkla başvurduğu bir karşılaştırma yöntemidir. Dolayısıyla biraz önce konuşmanın başlarında verdiğimiz örnek gibi iki insanı kurtarmak için bir insanı feda edebiliriz. İnsanlarla hayvanlar, yani biyolojik farklı kategoriler arasındaki karşılaştırmanın nasıl yapılacağına dair birçok yaklaşım mevcut. Peter Singer ve diğer Peter Singer ve Peter Singer ekolündeki diğer insanların yaklaşımı bu konuda açık. Biz yine o konuya girmeyeceğiz ve kategorileri birbirine ayıracağız. Basitlik basit olsun diye ve her kategori, yani hem insan kategorisini ve hayvan kategorisini kendi içerisinde değerlendireceğiz. Dolayısıyla acaba Peta'nın yaptığı utilitarian ya da faydacı ya da pragmatik felsefede doğru mudur? İki noktayı es geçiyorum. Pragmatizm ya da utilitarianizm özgürlükçü düşüncelerle anarşizmle özdeşleştirilebilir mi? Bana göre bu sorunun yanıtı açık. Yani bunu ise daha sonraki programlarımıza değineceğiz. İkinci değinmek istemediğim ve değinmeyeceğim konu ise bunun gerçek hayatta, gündelik hayatta pratik anlamıyla tamamen implemente edilebileceği. Bu beni ilgilendirmiyor. Zira sosyolojik faktörler ve diğer bütün gündelik hayatın karmaşıklığı içerisindeki bütün diğer faktörlerin bunun uygulanabilir olup olmasını, etkilemesini kabul etmek istemiyorum şu anlamda. Yine diğer bir işte tamamen burada düşünsel spekülasyon yapacağız. Bunu işe yarıp yapamayacağız. Elbette dinleyicinin elinde bir şey. Zira o konuda ben yapabileceğim bir şey yok. Konuya dönüyorum. Acaba gerçekten Peta'nın hayvanları öldürmesi ahlak olarak gerekçelendirilebilir mi? Elbette iddiam evet. Bunun ahlak olarak gerekçelendirilebileceğini düşünüyorum. Zira bunun önündeki ilk belki de gerekçe Peta'nın kaynaklarını kendine adadığı bir alana değil de diğer bir alana, yani hayvan özgürleşmesinden ziyade hayvan barınakçılığını adamasının Peta'nın kendi değerleri anlamıyla çeşitli olacağıdır. Dolayısıyla ben eğer burada bir hayvan özgürleşmesi örgütü kurduysam, kaynaklarımı hayvan barınakçılığına aktardığım vakit hem harekete ihanet etmiş olacağım kaba tabirle, hem de kaynaklarımı insanlardan topladığım bağışların gerekçesini de ihlal edecek bir şekilde farklı bir kaynağa aktarmış olacağım. Çok basittir yani. PETA madem insanların hayatını hiç önemsemiyor mu? Ya da PETA diğer insanların işkence uğramasını önemsemiyor mu? Peki neden o zaman PETA topladığı paraları örneğin Türkiye'deki işkence mağdurlarına vermiyor? Bunlar benzer gerekçeler. Dolayısıyla eğer bir toplumsal mücadelede odaklı bir örgütünüz varsa ve bu odağınız öyle ya da böyle hayvan özgürleşmesi ise, hayvanları özgürleştirmek çevresinde incelenmesi o kadar da kolay olmayan ev hayvancılığını desteklemek, ev hayvancılığını körüklemek için eylemlerde bulunmayacağınız çok açıktır. Peki aynı şekilde PETA neden acaba kısırlaştırılmış ya da tüyleri temiz ya da bakımlı ya da tatlı güzel hayvanlar satmıyor web sitesinde? Benzer şekilde. Peki PETA hayvanları öldürmek zorunda mı? Acaba başka bir çözüm bulunamaz mı? Ya da başka bir çözüm bulunmalı mı, aranmalı mı? Bunun üzerine çok tartışmalar yapılmış, öyle ya da böyle hayvan özgürleşmesi hareketi içerisinde. Biz kısaca bunlardan aktarmakla yetinelim şimdilik. PETA elbette daha önce değindik, defalarca söyledik, defalarca tekrarladık bir hayvan barınağı değil. Peki kendine bırakılan hayvanları öldürmek zorunda mı? PETA'nın bu konuda yaptığı açıklamayı hatırlayalım kısaca isterseniz. PETA bu durum karşısında naif diyelim belki de bir argümanla karşımıza çıkmakta. Hayvan barınağı olmadıklarını hatırlattıktan sonra bu hayvanlara bakamayacaklarını, bu hayvanlara yuva bulamadıklarını, bu hayvanları beslemek için paraları olmadığını ve dolayısıyla bu hayvanlara ne yapacaklarını bilemediklerini söylemekteler. Kimse bu hayvanları almıyorsa, peki bu hayvanlara bakacak kimse de yoksa ve bu hayvanları sokağa saldığınız zaman rahatlıkla gerek otomobiller tarafından ezilmeleri, gerekse açlıklar ölmeleri nedeniyle zaten bir şeyde telef olacaklarsa, PETA bunların doğal bir şekilde acı çekerek ölmelerinden ziyade bunları kendi elleriyle acı çekmeden ilaçla, uyuşturucuyla bir şekilde öldürmeyi tercih ettiğini belirtmekteydi. Aslına bakarsanız kulağa o kadar da itici, o kadar da tırmalayıcı gelmiyor. Ziya bu hayvanlara bakmak isteyenleri, bu hayvanları almak isteyenlere vermedik, onlar sizi bakmayın bizi öldüreceğiz dedik demiyorlar. Elbette böyle bir şey söz konusu değil. Fakat hayvanları öldürmedeki bu kadar rahatlığı aslına bakarsanız PETA'nın daha büyük bir fayda ulaşmak için diyelim tekrar, ufak tefek kimi fedakarlıkları yapıyor olmasıyla açıklanabilir en kolay bir şekilde. Peki bunun kemanla, peki bunun aşıyla, peki bunun veganlığın günlük hayattaki diğer zorluklarında gibi bağlantısı var. Bunu ise birazdan tekrar konuşmaya, tekrar çenemizi düşürmeye başladığımız zaman açıklamaya çalışacağız. Şimdi ünlü Hollandalı gotik rock grubu ile devam edeceğiz. After Forever'dan gidecek. Energize Me. Energize me with a simple touch, or with an open heart. Energize me, fire up this flame that's burning between us. It's not a fantasy, another mystery. It's just what I can feel, it's something I can see. It's like a memory, and then a melody. It's just what we all know, and we all hear. Energize me with a simple touch. bu güzel şarkı After Forever'dan dinledik. Energize Me. After Forever 1995'te Hollanda'da kurulan bir gotik rock grubuydu. Ve şu anda Nuclear Blast şirketiyle çalışmaktalar. Dolayısıyla tanıtımları ve yayılmışlıkları oldukça arttı. Sesten anladık. Floor Jansen'in mükemmel sesiyle hayat bulan bir grup After Forever ve Floor Jansen'den bahsetmek istiyorum biraz. Floor Jansen Hollanda Rock Akademisi mezunu, şan dersleri vermekte ve sanırım Kuzeybatı Avrupa'nın en önemli kadın vokallerinden biri. Eğitimli bir ses olduğunu etmekten geçemeyeceğim ve dolayısıyla Floor Jansen'i canlı olarak dinleme imkanı bulmuş insanlarla bu zevki paylaşmak istemekteyim. Dinlediğimiz albümleri ise Energize Me, grubun kendi adını taşıyan son albümlerinden gelmişti. After Forever'ın After Forever albümünden gelen Energize Me'ydi. Şu anda Mixler Radyo'da yatakta ve sofrada Anarşizm'i dinliyorsunuz. Ben Diceniz Can. Hemen hatırlatalım, programımız 2 haftada 1 pazar günleri saat 20 ila 22 arasında mixler.net'ten dinlenmekte. Kaçırdığınız eski bölümleri ya da eski bölümleri tekrar tekrar dinleyip beyin safsatasına girmek istiyorsanız ise eski bölümlerimizi canbaşkent.net adresindeki podcastlerden edinebilirsiniz. Şu anda maalesef XML formatlı güncel update'i sağlamıyoruz, fakat belki günün birinde bir gönüllü bulur da bunu yapabilirsek, günün birinde kim bilir belki iTunes'tan bile şu programımızı dinleyebilirsiniz, ki hiç sanmıyorum. Biraz önceki gebelemelerinizde PETA üzerinden gitmiştik ve PETA'nın hayvanları öldürmesinin aslında o kadar da garip bir şey olmadığını bahsetmiştik. Benzer şekilde kemana da yaklaşabiliriz aslına bakarsanız. Zira keman çalmanın aslında belki de veganlığı o kadar da büyük bir ihlal olmadığını düşünebiliriz. Burada iki yaklaşım var size etmek istedim. Biri gerçekten radikal vegan yaklaşım, biri ise biraz daha ılımlı vegan yaklaşım. Elbette ılımlı vegan yaklaşım değiştirilemeyecek ve anti-vegan ögelerin muhafazasında çok da büyük sorun görmemekte. Örneğin keman bunlardan biri, aşı bunlardan biri. Ve elbette burada yine örtülü bir varsayımda bulunuyoruz. Diyoruz ki kemanın keman olmasından dolayı getirilen kim özellikleri değiştirilemeyeceğini varsayıyoruz. Yani teneke kemanlar, elektro kemanlar ya da plastik telli kemanları keman demeyeceğiz. Bu çok da büyük bir varsayım değil, zira kolaya kaçmak istemiyoruz. Kemanın olduğu gibi alacağız ve bu şekilde kemana saldıracağız. Bahsettik iki tane büyük yaklaşım var. Bunlardan mülayim vegan yaklaşım elbette kemana bir şey demeyecek. Dolayısıyla biz de onlara ilgilenmeyeceğiz. Daha radikal otobur yaklaşımlar ise kemana yaklaşırken daha radikal olmak zorunda. Zira radikal otobur yaklaşımının en önemli, yanlış anlaşılmasını sağlayan en önemli faktör muhtemelen onun örtücülü bir şekilde çileci olduğuna dair yaklaşımdır. Birçok insan saçma bir şekilde otoburların aslına bakarsanız hayatın birçok zevkinden mahrum kaldığından falan dem vurur. Bıkmadan ve usanmadan. Ve kimi zaman aslına bakarsanız otoburların insanların çoğu da bunu kabullenir. Bu elbette dünyada duyabileceğiniz en aptalca argümanlardan biri. Ve daha da aptalcası ise kim otoburların bunu kabullenmesi. Yani evet, ben kimi zevklerden, dünya zevklerinden elim ayağımı çektim ve sadece artık ot yiyorum ve bu şekilde etin verdiği zevkten mahrum kalıyorum. Ve bunu bir ahlaki zirve, bunu bir ahlaki yol için seçiyorum. Tamam, bunun üzerine gerçekten durmaya bile değmez. Geçiyorum. Dolayısıyla radikal vegan düşünce, radikal otobur düşünce çiğci olarak görülmemek için keman sorununa ciddi bir şekilde yaklaşmak zorunda. Zira aksi şekilde elbette kemanı hayatımızdan çıkartalım ve böylece belki daha küçük burjuva göründüğü gelecek kulağa, ama sanattan ve zevkten ve edebiyattan şundan bundan uzak, sıradan basit düz bir hayat sürelim. Veganizm bunu diyebilir ama bunu dememeli. Bunu dememesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla öyle ya da böyle çarpıtılarak da çarpıtılmayarak da olsa hayatı küçültücü, kısıtlayıcı görmesini istemiyoruz. Veganizmin özgürleştirici bir felsefe olabileceğinden, otobur felsefelerin aslına bakarsanız anarşizmin bir alt dalı olarak hayatı zenginleştirebileceğinden söz edeceğiz. Bunun nasıl yapılacağı aslında tabii ki çok büyük bir tartışma konusu ve tabii ki kesin bir çözümümüz yok. Bu noktaya vurguladıktan sonra keman sorununa derinden ve direkt olarak nasıl yaklaşacağımızı şarkıdan sonra açıklayacağız. Eski ve güzel şarkılardan biri gelecek şimdi. Ace of Base'den dinliyoruz. Evet, All That She Wants. Daldan da Latyan programımız Yatakta ve Sofra'da Anarşizm'de Yesopes'ten dinledik. 1990'da kurulan grubun 93 yılında çıkardığı Happy Nation albümünden hit bir şarkıydı. All That She Wants. Böylece bu bölümün saçma sapan şarkı kontenjanına doldurmuş olduk. Şu anda Mütsüzler Radyo'da 2 haftada bir yayınlanan, pazar günleri saat 20 ile 22 arasında yayınlanan Yatakta ve Sofra'da Anarşizm programını dinliyorsunuz ve ben diyeceğiniz Can. Biz önce söz ettik. Kemal sonrasında doğrudan davamız gerekmekte. Ve bunu nasıl yapacağımızı tam bilmiyoruz. Elbette bu işin kuralı yok ve dolayısıyla spekülasyon yapmakta da bir beis görmüyoruz. Daha önce yanılmış oldum ki makalelerde değinmiştim. Kemal sorununa yaklaşırken aslına bakarsanız aklımızın bir köşesinde yine bu mukayese mantığını tutmamız gerekiyor. Yani bir şekilde Kemal'ın artısından eksisini hesaplamak zorundayız. Bu hesabı nasıl yapılacağı elbette kişiden kişiye değişir. Ama kişiden kişiye değişmeyen kimi altyapıların kimi zeminini de tespit etmek zorundayız ki yaptığımız hesaplar anlaşılabilir, iletişebilir olsun. Dolayısıyla burada kimi ufak tefek faktörlere değineceğiz. Yapacağımız herhangi bir hesabın Kemal'ın getirileri ve götürüleri de yapılacak herhangi bir hesabın aslına bakarsanız ama da çok aslına bakarsanız bir programda bu da artı bir parantez olsun. Yapacağımız tüm hesapların öyle de böyle kim zeminin olması gerektiğini ve bunun zorunlu bir şekilde olması gerektiğini açık etmek zorundayız. Aksi takdirde bütün argümanımız çökecek. Evet, bu zor bir misyon ve bunu yaparken ufak adımlar ilerlemek zorundayız. Kemal'ın artısını eksisini hesaplarken elde de bakmamız gereken en temel şeylerden biri belki Kemal'ın olası getirileri. Dolayısıyla Kemal'ın olası getirilerini derecelendirmek zorundayız. Kemal'dan alınan haz, Kemal'ın verdiği sanat zevki ya da Kemal'ın verdiği parmak egzersizleri belki bunlardan birkaçıdır. Ama yine de Kemal'ın toplumsal yapıdaki elitist ya da küçük burjuva ya da belki de burjuva konumunu yine ihmal edeceğiz. Ve Kemal'ın çok sıradan, çok yaygın, çok basit, çok temel bir şeymiş gibi yaklaşacağız ki argümanımız daha da zorlaşsın. Zira böylece bu basit argümanı hayatın diğer alanındaki gerçekten temel ve gerçekten basit olan kimi diğer metalara uygulamakta sorun duymayalım. Peki Kemal'e yaklaşırken nereden başlamalıyız? Kemal'in zevklerinden başlamamız gerektiğini söyledik. Kemal'in zevkleri nedir? Daha doğrusu Kemal'in zevklerini nasıl derecelendirebiliriz? Ya da şöyle söyleyeyim. Kemal'ın zevklerini derecelendirdikten sonra acaba bu zevkleri diğer zevklerle nasıl karşılaştırabiliriz? Bu ciddi bir sorun gibi görünmekte. Örneğin Kemal'ın zevkini feda edip patatesin ya da Bambi'nin zevkini onun yerine koyabilir miyiz? Ya da ciddi anlamda radikal birçok otobur örgütün yaptığı gibi Kemal'ı yeniden inşa edebilir miyiz? Kemal'ın yapı bozumunu yapıp Kemal'ın yapı bozumundan sonra tamamıyla otobur felsefeye uygun bir yeniden inşa söz konusu olabilir mi acaba Kemal'e dair? Baştan söyledik, hatırlayınız, Kemal'ın Kemal olarak alacağız ve Kemal'ı modifiye etmeyeceğiz. Zira dedik elektronik kemanlar, plastik telli kemanlar tamamıyla ilgimiz dışında. Kemal'ın getirilerine götürüne hesaplarken lafı çok dolandırdığımın farkındayım ama bunu vurgulamak zorunda olduğumu hissediyorum. Artist eksisinin hesabını yaparken ortak noktayı bulmak zorundayız. Ve bu ortak nokta ne olacak? Otobur felsefelerin öyle ya da böyle hepsi hemen hemen otoriteryen ve pragmatist felsefe dayanmakta. Dolayısıyla kişisel zevklerden ziyade çoğun zevkini, çokluğun zevkini, insanların getirilerini götürdüğünü düşünmek zorundayız. Zira ben çalarım, ben dinlerim, ben oynarım mantığıyla edinilecek, çalınılacak ve öğrenilecek keman elbette tamamıyla ahlaki değildir. Bunu da yok sayacağız. Dolayısıyla kemanın öyle ya da böyle bir sosyal etkileşim, öyle ya da böyle bir sosyal fayda ya da öyle ya da böyle bir sosyal getiri getireceğini düşünüyoruz. Bu önemli bir iddia. Zira bütün argümanımızın temelinde bu var. Zira dedik, ben çalarım, ben dinlerim, ben oynarım kemanımla yaklaşımına sahipseniz eğer bu yaklaşımınız otobur felsefe tarafından hiçbir şekilde kabul göremez. Zira sırf kendi zevkiniz için hayvan eziyetini ve hayvan sömürüsüne davetiye çıkarmak anlaşılır bir şey değildir. Öte yandan dikkatli dinleyiciler fark etmiştir. Sırf sosyal getirisi var diye ahlaksızlıklar nereye kadar tolere edilebilir? Örneğin saçma bir örnek olacak ama sırf ahlaki sosyal getirisi var diye acaba kuzu çevirme nereye kadar tolere edilebilir? Bu önemli bir nokta. Dolayısıyla sosyal getirisini varsaydığımız kimi otobur olmayan metaların öyle ya da böyle toplumdaki kabullenilmelerini ve birçok otobur tarafından kabullenilmesini düşündüğümüz vakit sosyal getirinin sınırını çizmek zorundayız. Nereye kadar inebiliriz, nereye kadar düşebiliriz? Aklıma gelen ilk düşmüş örnek dünyanın ilk vegan derneğinin kurucusu İngiltere vegan derneğinin kurucusuna dair. Zattın en büyük hobisi keman çalmakmış. Kemanın da vegan olmadığını düşündüğün zaman dünyanın ilk vegan derneğinin kurucusu, hayatının %80'ini vegan geçirmiş bir insanın bunu nasıl çaldığını düşünmek ve daha doğrusu bunu anlamak o kadar da kolay değil. Konumuza tekrar dönelim. Şunu belirttik. Sosyal fayda kemana yaklaşırken ciddi alınması gereken bir faktördür. Elbette bir sosyal faydanın, daha doğrusu insanları özgürleştirici olması gereken bir sosyal faydanın, çünkü anlaştığı bir felsefe çerçevesinde konuşuyoruz, kemana nasıl uyarlanabileceğini düşünmek kolay değil. Elbette bunu nasıl yapacağını ben de bilmiyorum. Dolayısıyla adım adım ilerlerken her adımın hesabını verme zorunluluğunu onun için hissediyorum. Ufak adımlar atıyoruz ama hedefe emin adımlarla yaklaştığımızın en azından ben hissiyatındayım. Sosyal faydanın öyle ya da böyle nasıl getirisi olacağını düşünelim. Biraz önce değindik. Anarşizm çerçevesi içerisinde yaklaşıyoruz olaya ve bu sosyal getirinin özgürleştirici olması gerekiyor. Dolayısıyla kemanın getirdiği sosyal fayda acaba bizi neden ve nasıl ve neyle özgürleştirebilir? Bunu ilk ve belki de en kolay kaşamaklarından biri muhtemelen anarşizm müzik gruplarının keman çalmasından bahsetmektir. Böylece keman çalınarak yapılan müziğin, keman çalınarak üretilen sanatın ya da etkinin öyle de böyle, dolaylı da değil, insan özgürleşmesine faydada bulunacağından söz edilir genelde. Bu kolay bir iddia değil, bunu kabul etmek zorundayız. Zira doğrudan ve direkt bir faydasını göremediğimiz bir olası faydaya ne kadar bel bağlayabiliriz ki? Fakat maalesef bu iş siyah beyaz değil, gri tonlar arasında ilerlemekte. Bunu artık belli ettik. Defalarca vurguladığımız üzere. Dolayısıyla kemanın getireceği sosyal faydadan söz ederken eğer kemana yaptığımız fedakarlığın karşılığını gerçekten alabilmemizin söz konusu olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla madem bu yapacakla yapıyoruz, gerçekten karşılamak zorundayız. Aksi takdirde bunu tolere etmek gerçekten çok zor. Elbette bunda nereye kadar ineriz ve nereye kadar düşeriz? Bu konu daha bireysel bir konu. Bunun yanıtı bende yok. Fakat bunun yanıtına gidebilecek en önemli yollardan biri ise en azından bu işin üretimin artmasını sağlamayacak bir şekilde affedersiniz. Bu işin üretimin artmasını sağlamayacak bir şekilde düzey düşünmek olmalı. Yani keman fabrikalarının artmasını sağlamayarak ya da keman üretiminin, keman alışının satışının artmasını sağlamayacak bir şekilde yapmak olabilir. Yani bunu eğer beslenmeye odaklayacaksanız dediğim argüman şuna çıkmakta. Yenmiş etle yemek aslına bakarsanız belki o kadar da kötü olmayabilir. Elbette bu argüman bende yürümez ya da bu argüman birçok insanda elbette yürümeyecektir ama yenmiş etlerin zaten yenmiş olup faydalanılmasından dolayı bir geri dönüşüme uğrayabilmesi ve illa et yiyecekseniz bunu yiyin demek aslına bakarsanız et oburluktan vazgeçmek için birçok kişisel ve saçma sapan neden olan birçok insana uygulanabilecek bir argümandır belki. Bu da ayrı bir saçma konusu. Buna da girmiyorum. Ben hemen kaçıyorum. Dolayısıyla vegan aletlerin vegan olamayacak aletlerle karşılaştırılırken çok büyük bir kaybı söz konusu. Yani hiçbir şekilde vegan olamayacak bir kemandan söz ettiğimiz zaman, hiçbir şekilde vegan olamayacak kemanı elde ettiğimiz zaman bir taviz verdiğimiz açık. Dolayısıyla bu tavizin karşılığını nasıl alacağımız daha da büyük bir sorun. Ya yani madem bu boku yiyorum ve peki bunu nasıl temizleyeceğim? Ya da şöyle diyelim, madem keman çalıyorum, acaba gerçekten bunun faydasını alabilecek miyim? Elbette bunu kimse bilmiyor ve kimse bilemeyecek. Olayın muallaklığı ve olayın faziliği buradan kaynaklanmakta. Peki, bunu nasıl çözeceğiz? Elbette buna karşı bir çözüm önerisinde bulunmayacağım ama önce belki çözüm bulunabileceğine dair umut vermesi açısından işte gayet de güzel ve hoş ve benim çok çok sevdiğim diyeyim. Güzel bir şarkıya devam edeceğiz. Tamamıyla Alaturka, tamamıyla damardan gelecek şimdi. Dallar kızı Reyhan. Sarim Sesler'den dinledik Dalak Zireyhan ve hemen ardından geldi Etiyopya. Şu anda Mülksüzler Radyo'da yatakta ve sofrada Anarşizm programını dinliyorsunuz ve ben diyeceğiniz Can. Umuyorum ki birçok insan için sıkıcı olmayan konulardan söz ediyoruz ve umuyorum ki çok fazla kafanızı henüz şişirmedim. Ama şişirmeye devam edeceğim, bunu hemen söylemek zorundayım, zira konu derin. Yayınımızı yeni dinlemeye başlayanlar için kritik drama, ufak bir toparlama yapmaya çalışalım. Utilitarian ya da pragmatist felsefeyle otobur felsefeye nasıl yaklaşılacağını anlatmaya çalışıyorduk ve diyorduk ki öyle ya da böyle kimi yerlerde benizmanı taviz vermek gerekiyorsa eğer bir karşılaştırma yapmak zorunda kalabiliriz. Ve bu karşılaştırma yaparken kullanacağımız kimi araç kardeşleri öyle ya da böyle tespit etmek zorundayız. Ve sosyal faydanın bunlardan biri olacağından söz ettik ve sosyal faydanın getirisi daha çok olacaksa eğer kimi otobur olmayan nesneler ya da metalar yaklaşımında bir faktör olarak değerlendirebileceğini anlatmaya çalışıyorduk. Bunun handikapları var, bunu da kabul ediyoruz ve bu çok olgun bir yöntem değil, bunu da kabul ediyoruz. Fakat ufak tefek kim rötuşlarla aslına bakarsanız otobur felsefenin aslında otobur felsefenin içindeki kimi özcü ya da kimi içkin yöntemleri kullanarak otobur olmayan metal yaklaşımımızı öyle ya da böyle biraz modifiye edebiliriz. Dolayısıyla Hipokrat'ın dediği gibi zarar vermeden daha fazla fayda oluşturmayabilsek de daha fazla zarar vermeyeceğimizden emin olan bir şekilde keman hevesini tatmin edebiliriz. Bu nokta gelen ilk örneği ikinci el keman alıp kullanmak ya da ödünç alınarak keman alıp kullanmak ve çalmak olabilir. Zira böylece daha fazla hayvan sömürüsüne ulaşmayacağımız öyle de böyle açık. Bu bir yöntem olarak ciddi bir şekilde düşünülmelidir. Zira daha fazla zarara ulaşmayacağımız kesinse eğer ya da sokaktan bulduğumuz deri koltuğa oturmak eğer o kadar zarar edici değilse fazladan bir koltuk almaktansa sokakta bulduğumuz deri koltuğu kullanmak aslına bakar o kadar da kötü bir sorun olarak görülmemekte. Zira otobur felsefeyi hayvan obsesyonuna dönüştürmemek için, otobur felsefeyi hayvanlara derin bir takıntıya dönüştürmemek için otobur felsefenin özündeki kimi ilkeleri diğer tüm özgürleştirici felsefelerde de olduğu gibi sözüne çıkarmakta çekinmemeliyiz ve bunu ivedi ve acı bir şekilde yapmalıyız. İkinci el keman ya da ödünç alarak kullanılan keman ya da sokakta bulunan deri koltuk bunun en önemli örneklerinden biri. Bunun pratik hayattaki uygulamaları zaten çok sık bir şekilde karşımıza gelmekte. Otobüse binmek zaten bunun diğer örneklerinden biri. Zira otobüs lastikleri ve hatta bütün araç lastikleri vegan değil. Şu anda Mülksüzler Radyo'dasınız. Mülksüzler Radyo'nun net adresini yapan Mülksüzler Radyo'da yatakta ve sofrada Anarşizm programını siz dinliyorsunuz ve ben diyeceğiniz şu an. Müzikle devam edeceğiz zira çok fazla kafamızı şişirdik zannedersem. İsrail grup Arabandi'den gelecek Bint El Shalabiya, yani sevecen, sevilen kız. Onun hemen ardından ise Brooklyn'den bir dünya müzik, world müzik grubu gelecek. Balkan Beatbox ve Çaça şarkısı. Thank you.
dance.
Arabanne'den dinledik Bint El Shalabiya. Hemen ardından Balkan Beatbox'tan geldi Ça Ça. Arabanne'nin dinlediğimiz şarkısı East Meets West albümündendi. Hemen ardından Balkan Beatbox'ın ise 2005 yılında çıkardığı albümlerinden dinledik. Balkan Beatbox ünlü bir grup aslına bakarsanız. Zira Balkan Beatbox'ın elemanları, eski Google Border elemanları grup, bu elemanları oluşturduğu ufak bir proje grubu olarak ortaya çıktı ve sonra dünya turnuları ve sonrasında gelen ilgi neticesi itibariyle de daha ünlü, daha büyük bir gruba dönüştüler. Severek, çok beğenerek dinlediğimiz gruplardan biri aslına bakarsanız. Elimizden geldiğince de programımıza yer vermeye çalışacağız. Şu anda Müslüman Radyo'da Yatakta ve Sofra'da Anarşizm programını dinliyorsunuz ve ben DJ'niz Can. Bugün elimizden geldiğince yine ilk bölümde belirttiğimiz dizgi uymaya çalıştık. Programımızın ilk bir saatlik bölümünde sert ve üzgünüm melodiler çaldık. İkinci bölümünde ise dört müzik şarkılarına yer vermeye çalıştık. Neler çaldık? Amorphis'le başladık. Hemen ardından Autumn Tears, Lacrimas Profundre, Silent Stream of Godless Elegy, Type O Negative ve After Forever geldi. İlk yarıyı kapattıktan sonra abidik gubidik şarkı kontenjanından çaldığımız Ace of Base'in All That She Wants'ı geldi. Hemen ardından damardan bir Altuka'yla girdik. Salim seslerden dinledik. Dalaksız Reyhan. Hemen ardından Etiyopya düzenlemem geldi. Ve sonrasında ise biraz önce dinlediğimiz Arabandi ve Balkan Beatbox. Aşağı yukarı bu dizgiyi takip etmeye çalışacağız bundan sonraki her bölümümüzde. İlk iki bölümde yaptığımız gibi. Eğer programda dinlemek istediğiniz bir şarkı varsa, gerek şarkıyı bize yollamak şekliyle, gerekse doğrudan şarkı ismini yazmakla bize ulaşabilirsiniz. Her konuda bize ulaşabilirsiniz. Barış Manço'nun dediği gibi adresimiz canbaşkent.net. Şu anda Müksel Radyo dinliyorsunuz. Müksel.net adresinden. Programımızı podcast check formatında web sitemizden yayından hemen sonra indirebilirsiniz. Böylece defalarca dinleyerek beğeninizi pörsütebilir ya da zevkli bir şekilde arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bugünkü bölümümüzde veganizme ya da geniş ifadesiyle otobur felsefe yöneltilen kimi basit ve sıradan eleştirileri ciddiye aldık. Bu ciddi eleştirilerin önemli noktalarından biri Peter'ın hayvanını öldürmesi, diğeri ise keman çalmaktı. Keman çalmaktan söz ederken ise otoriteryen ya da pragmatist felsefeye yüzeysel bir giriş yaptık. Kabaca ne olduğunu anlatmaya çalıştık ve elimize ele aldığımız problemle bunun nasıl bir ilişkisi olduğuna ya da olabileceğine değinmeye çalıştık. Bunun birçok yolu var. Bizim yaptığımız sadece bu yollardan biri ve bu yola gelişmek elbette çok mümkün ve biz bunları elbette ciddiye alacağız. Ele aldığımız yaklaşım aslına bakarsanız bir karşılaştırma felsefesi. Öyle ya da böyle kemanın getirilerini de götürülerini karşılaştırmaya çalışacağız ve alacağımız ilk kıstas da toplumsal fayda getirisinin önemi ve büyüklüğü. Bunu yapmanın çeşitli yolları var, bunlardan söz ettik. Ve bunu yapmaya kalkışmadan bile ufak tefek pratik kaçamak çözümlerle keman sorunsalını nasıl aşacağımızı anlatmaya çalıştık. İkinci el keman kullanmak ya da ödünç almak gibi. Sanırım niyetimizi aşağı yukarı açık ediyoruz. Toplumsal fayda getirisinin büyük olacağından emin olduğu durumlarda kemana yaklaşmak ve keman çalmak o kadar da kötü değil. Dikkat ediniz, o kadar da kötü değil diyoruz. İyidir, güzeldir demek için herle cesaretimize yeter argümanımız yok. Attığımız adım sadece kemanın o kadar da kötü olmadığını, çok kötü değil ama az kötü olabileceğini anlatmaya çalışıyordu. Kemanın yeniden inşanın mümkün olduğunu düşünmüyoruz. Zira keman olarak bize verildiyse eğer onu o şekilde muhafaza etmemize gerektiğine inanıyoruz. Dolayısıyla keman sonuna yaklaştığımız zaman şimdilik attığımız adım kemanın kötülük derecesini düşürmekti. Kemanın nasıl iyilik derecesine yükseltilebileceğini, kemanın nasıl iyi şeyler arasında yer alacağını henüz bilmiyorum. Bu konuya ilgili gerçekten bir fikrim yok. Fakat öyle ya da böyle kemandan hala zevk alabiliyorum. Yanlış anlamayın, keman çalmayı bilmiyorum, elime keman alıp denemişliğim falan bile yok. Yalnızca keman burada bir metaforik örnek. Fakat keman örneğinin güzel olmasından en önemli nedenlerden biri aslına bakarsanız, kemanın son derece basit ve sıradan olması. Bakmayın şimdiki hayattaki küçük burjuva hayatlarındaki rolüne ya da sadece orkestral hayatta kullanılabilmesine. Belki de kemanın orkestral hayattan çıkartılıp günlük hayatta yedirilebilmesinin en önemli öncülerinden biri, en önemli figürlerinden biri muhtemelen Vanessa May'di. Öyle ya da böyle hepimiz Vanessa May'e aşinayız, fakat Vanessa May'den sonra birçok metal grubu bilhassa kemanı sahiplendi. Dikkat ettiyseniz eğer biraz önce çaldığımız şarkılardan Old Women's Dance, Silent Stream of Godless Elegy'nin şarkısı Old Women's Dance'da keman oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaktaydı ve metal müziğe oldukça güzel bir tınık atmaktaydı. Dolayısıyla bugünkü keman programımızdan söz ederken kemanlı bir şarkı çalmamızın nedenlerinden biri de buydu. Keman o kadar da kötü bir ses vermiyor. Peki kemana yaklaşırken sosyal faydasından faydayla yola çıkacaksak eğer, sosyal fayda bir kriter, bir kıstas olarak alacaksak eğer, sosyal fayda nasıl arttırabiliriz? Kemanların elden ele gezmesi, kemanların yaygınlaşması bunun için ilk fayda, ilk örnek olarak aklımıza gelebilir ama bu o kadar iyi bir şey değil. Zira keman yaygınlaştığı sürece keman tüketimi de artacaktır diyebilirsiniz. Fakat özgürlük şu anlaşılan her felsefede olduğu gibi bireysel mülkiyetin düşürülmesi buradan önüne bir kıstas. Bireysel mülkiyeti düşürüp keman çalmayı sürdürmek, bireysel mülkiyeti düşürüp örneğin jacuzzi kullanmak aslına bakarsınız o kadar da kulak tılmayacağı da kötü bir şey değil. Refah devleti de refah toplum amacında değiliz elbette fakat tam tersi bir şekilde de sefil ya da kimilerine göre primitif bir hayat sürmek de şu anlamda yani bu program dahilindeki anarşizmin öngörülerinden biri değil. Bu çok tartışmalı bir konu. Elbette buna sonradan değineceğiz. Fakat şimdilik kemanı hayatımızdan çıkartarak primitif ya da daha basit bir hayata gitmeyi öngörmediğimizi ifade edelim. Bu kötüdür demiyoruz. Yalnızca bu programın amaçlarından ve kısaslarından biri. Öyle ya da böyle postmodern modern toplumda öyle ya da böyle girmiş diğer alet edevatları ve metaları günlük hayatımıza ilkelerimizden çok da taviz vermeden diyelim nasıl edilebileceğimizi izah etmeye çalışmak ve bunun yapılır yolda yapılamayacağına dair kimi sansasyonlar, spekülasyonlarda bulunmak belki de. Fakat biraz önce de indik. Keman aslına bakarsanız o kadar da kötü değil. Elbette o kadar da iyi bir şey değil. Onu da yine vegan çerçevede ele almak zorundayız. Peki ne yapacağız? Vegan sorunu yaklaşırken aslına bakarsanız PETA sorunundan yola çıktık. Zira PETA sorunu biraz daha basit bir örnek olarak görünüyordu. PETA sorunundan elde ettiğimiz kimi çıkarsamaları keman sorununa da uyarlayabiliriz. Aslına bakarsanız uyarladık fakat şimdi bu ilişkiyi açmaya çalışalım. PETA'nın hayvanları öldürmesinin o kadar kötü olmayacağından zira o hayvanların öyle ya da böyle zaten öleceğini ve madem ölecekse acı çektirmeden öldürelim yaklaşımının anlaşılabilir olduğunu, yüzdesi kabul edebilir olmasa da anlaşılabilir olduğunu ifade ettik. Zira bu argümanın altına yatan neden karşılaştırma. Öyle ya da böyle hayvanların acı çekmesini karşılaştırıyoruz. Bizi bıraksak acı çekerek ölecek, biz bırakmazsak besleyemeyeceğiz yine ölecek. Madem bizi bırakmayalım acı çekmeden öldürelim. Bu bir karşılaştırma, bu bir tercih fonksiyonlarının analizi aslına bakarsanız. Tercih fonksiyonları mantığı birçok alanda mevcut. Zira ilk aklımıza geleni tercih mantığı, oyun teorisi ve oyun teorisinde tercihlere dayalı olarak koalisyonlar oluşturma ve bu koalisyonların mantığının yapılması. Bu geniş bir araştırma sahası ve bu geniş araştırma sahasının kim uygulamalarından biri de elbette gündelik hayattaki otobur düşünceler. Bunun üzerine yakın yayınlanmış akademik makalelere ulaşmak da mümkün fakat çok da derine inmeden ya da bizi boğmayacak kadar derin sularda seyrederek aslına bakarsanız o soruna yaklaşmak o kadar da zor değil. Biraz önce değindik. PETA sorunu ile keman sorunu arasında bir bağlantı var. PETA sorunu ile keman sorunu arasındaki bağlantı keman sorunundan yola çıktığımız zaman çok da zor görünmemekte. Fakat PETA sorunundan yola çıkıp keman sorunu ile ilerlediğimiz zaman bu sorun o kadar da net bir şekilde görülemeyebilir. PETA sorununda ve cinayet söz konusuyken keman sorununda hayvanların sadece tüylerini kullanmak, sadece el bedetmek için de kullanmak söz konusu. Aralarında bir nitel ve nicel farklılık var. Bunu es geçemeyiz. Fakat iki sorunun da özü eşit. Hayvanlar yaptığımız muameleyi nasıl mukayese edeceğiz? Bunun bağlamda aklıma ilk Peter Singer'ın eskilerde söylediği bir söz geliyor. Peter Singer'ı takip eden birçok otobur arkadaşımdan da bunu defalarca duydum. Eğer endüstriyel hayvancılık korudan kalkarsa çiftliklerde yetiştirilmiş hayvanların yumurtasını ya da sütünden tırnak içine faydalanabilmekte bir beis görmediklerini ifade ediyorlardı. Elbette zira şu andaki modernist, şu andaki endüstriyel hayvancılık başlı başına bir işkence teşkilatı. Dolayısıyla bu işkence teşkilatından kurtulduğumuz zaman acaba hayvansal ürünleri kullanmakta sorun yaşayabilir miyiz? Bu benim aklıma hemen çokça duyduğumuz, çokça kulağımıza aşina olan refah devletlerindeki kuzey toplumlarındaki polisliği getiriyor. Tamam bizim toplumumuzda, doğu toplumlarında hatta birçok Akdeniz toplumunda polisler işkenceci, şiddetsever vesaire vesaire. Dolayısıyla polisliklerinden ziyade işkenceci herhangi bir insana karşı olmaktan dolayı polislik teşkilatına karşı olmak bizim toplumlarda çok kolay. Çok aşikar, çok önemli bir oluşum çünkü bu. Fakat kuzey toplumlarına gittiğiniz zaman işkenceci olmayan, iyi insanlardan tırnak için oluşan polis teşkilatına da karşı çıkabilir miyiz acaba? Zira hiç kimseye bir zararı olmayacaktır orada diye varsayılabilir. Elbette bu yaklaşımın es geçtiği nokta işin özü. Polisliğin tanımı, polisliğin ortaya çıkışındaki sosyolojik, antropolojik, politik her neyse bir şeklinden. Dolayısıyla bunu hayvancılık ya da mezbahacılığı uyguladığınız zaman da aşağı yukarı benzer sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Hayvanlar size nasıl gelip gönüllü olarak tüylerini vermeyeceklerse ya da gönüllü olarak abi işte yumurtladım gel bunu ye demeyeceklerse ya da bunu elbette tabii demekle kastettiğimiz sözler olarak ifade etmek zaten ziyade bunu bir şekilde bize iletişmeyeceklerine göre hayvanları hala sömürmek kötüdür. Gönüllü ya da değil insanları sömürmek kötüdür. Daha doğrusu sömürü ilişkisinin kuramsal anlamda baktığımız zaman iki bileşeni var. Sömüren ve sömürülen. Fakat sömürenin tavrı sömürülenden bağımsızdır bir şekilde. Eğer amacınız sömürme felsefelerini ya da sömürme anlayışının stratejisini belirlemekse elbette sömürülenden bağımsız bir şekilde bunu yapmanız mümkün olmayacaktır. Fakat sömürü bir yalın bir şekilde, yalıtılmış bir şekilde, izole bir şekilde alacaksınız eğer, bu sömürülenden bağımsızdır. Zengini sömürmek de kötüdür, fakir sömürmek de kötüdür. Elbette bunun arasında bir derece farkı var. Fakat zengini zengin olduğu için sömürmek, işin odak noktasını kaçırmaktır. Zira zengin zengin yapan zaten sömürü düzeniyken, Robin Hood'luk yapmak burada sadece naif bir romantizmin ötesine gidemeyecektir. Benzer şekilde hayvanlara ya çiftliklerde yetiştikleri zaman hoş ya özgürce çimenlerde koşabildikleri zaman kesip yiyebileceksek eğer işin temelindeki hayvanların yaşam haklarının müdafasını ve savunusunu ve bekasını sağlayan öz es geçirmiş olacaktır. Benzer şekilde hayvanları nasıl öldürmüyorsak hayvanları işkence de etmemeliyiz. Öyle ya da böyle bu işkence yumurtalarını gerek ham makinelerin alması havizem almamızdan çok da farklı değil. Kemasun'da benzer şekilde aslına bakarsanız çözülebilir. Kemasun'u bu kadar büyük bir sorun haline getirmemizin önemli nedenleri var. Bunları aşık etmekte fayda görüyorum. Keman gibi birçok alet edevat, birçok meta aslında gündelik hayatın her alanında karşımıza çıkmakta. Otoburutlar olarak bu bir sorun. Sorun daha da gıcık edici yapan nokta ise bu sorunun bizlere bir saldırı noktası olarak, saldırı nirenge noktası olarak kullanılması. Bu rahatsız edici bir şey. Dolayısıyla bunu her otoburun aşağı yukarı öyle de böyle çözmesi gerekiyor. Diğer bir nokta ise bunun düşüncede kimi sektörlükleri, hatta sektörlüğü bırakın kimi muhafazakarlaşmalara yol açması. Veganizmin primitivizmi ötelemesine dair yaklaşımlar genelde buradan ortaya çıkmakta. Kevin'in Topyekun'u inkar ettiğiniz zaman ya da Kevin'in Topyekun'u dışladığınız zaman öyle de böyle primitivizme bir adım daha yaklaşmış oluyorsunuz. Primitivizmin veganizmin alt dallarından biri elbette sadece tek alt dalı o değil ve veganizmin ötelediği tüm düşüncelerden, bütün o düşüncelerden sadece biri primitivizm. Diğerleri de var ve biz şu anda diğerlerini vurgulamaya çalışıyoruz. Konuya şöyle bağlayabiliriz. Acaba keman sorununu primitivizm dışında nasıl çözebiliriz? Bunu anlattık uzun uzun fakat biraz daha kısaca bahsedelim isterseniz. Bu arada Mükslüler Radyo'da, mükslüler.net adresinde Yatakta ve Sofrada Anarşizm programını dinliyorsunuz ve ben diyeceğiniz Can. Yayınımız 2 haftada bir pazar günleri saat 20 ila 22 arasında Mükslüler Radyo'da online olarak yayınlanmakta. Programı kaçırırsanız ya da tekrar dinleyip beğeninizi kaçırlaştırmak isterseniz eğer programımızı podcast formatında web sitemizde bulabileceksiniz. Canbaşkent.net adresinden hem bizim iletişime geçer hem bu konuyla da ve programda konuştuğumuz konularla ilgili kimi makaleye ulaşabilir hem de bizle iletişime geçebilirsiniz. Canbaşkent.net ve mükser.net adresi aklımızda tutmamız gereken adresler sanırım bu program dahilinde. Veganist felsefelerde aklımıza gelen kimi karşı örnekleri ele almaya çalıştık. Keman ve PETA bunlardan biriydi. Sosyal getirilerin önemli olduğunu ve bu sosyal getirilerin pahasına kime vegan tavizlerin verilebileceğinin anlaşılır olduğuna değinmeye çalıştık. Ve bu sosyal getirileri arttırmak için kendimizden de çok da fazla taviz vermeden öte yandan ve aynı şekilde global ekonomi diyeyim ya da anarşizm ekonomi anlayışını yine olumlayarak kim ufak tefek çözüm önerilerini alabileceğine değindik. Ödünç alma, ikinci el alma ya da sosyal fayda için keman çalma bunlardan biriydi. Sosyal fayda için keman nasıl çalınacağına çok değinmedik zira özgürleştirici müzik anlamında çok fazla proje zaten öyle ya da böyle yapılmakta. Bu topraklarda da buna benzer birçok grup var. Aynı zamanda dünyanın birçok yerinde sosyal fayda getirmek için kurulmuş gruplar var. Dolayısıyla kemanın orada sosyal fayda için kullanılabileceğini, kimi politik elemlerde keman çalınabileceğini ve kimi hayvan özgürleştirici hareketlerinde örneğin kemanlı bir müzik grubunun dışlamasının çok daha gerekli olmadığına değindik. Dolayısıyla kemanı eğer sosyal fayda getirisinin yüksek olduğu bir durumda kullanma imkanımız varsa bunu arttırarak bu yediğimiz boku temizlemek için daha fazla sosyal fayda getirebilmek için motivasyonumuz varsa kemanın kabul edilebilir olduğu sonucuna varmak zor değil. Bu sonuç kolay ve uygulaması o kadar da rahat olan bir sorun değil. Kemanı elinize alın ve basit çalın demiyoruz. Kemanın bir götürüsü olacaktır, ilkesel bir götürüsü olacaktır, bunu kabul ediyoruz. Ama bunu telafi etmek için de yine elimizde birçok alet var, birçok araç gereç var, bunu kabul ediyoruz. Dolayısıyla insanlara takma ya da insanlara yanlış yapma hakkı tanıyoruz diyebiliriz kabaca. Bu çok ukala bir felsefe, bunun tamamıyla farkındayım. Fakat aslına bakarsanız ahlakçı felsefenin, doğrucu olmayan ahlakçı felsefenin var olabileceğine dair bir öngörüdür bu. Bu öngörü çeşitli yerlerde, çeşitli defalarca dile getirildi ve çeşitli yerlerde yine çeşitli defalarca altyapısı hazırlandı. Onun üzerine çok durmayacağız. Fakat yapılan herhangi bir otobur hatanın diyeyim kabaca söylemek gerekirse öyle de böyle toplumsal fayda kapsamında toplumsal fayda elbet özgürlükçü düşünce ve iktisat çerçevesinde olacaktır. Tolere edebileceğine inanıyoruz. Çok konuştuk. Programı bağlayalım. Zaten bize verilen sürenin sonuna gelmek üzereyiz. Yatakta ve sofrada anlaşıldığımı dinlediniz ve ben diyeceğiniz Can. Müksüzler Radyo'da müksüzler.net adresinden yayın yapan programımızı dinlediniz. Birazdan Diller Destan sesiyle Kuzey Avrupa'dan, İzlanda'dan, Björk'tan dinleyeceğiz Aeroplane. Hemen ardından ise yine Avrupa'dan, bu sefer de tam tersi bir coğrafyadan, Akdeniz coğrafyasından, İspanya'dan dinleyeceğiz. O hosta Burgo'dan gelecek Sultanas'ta Mercalio. İki hafta sonra tekrar Müksüzler Radyo frekanslarında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Cristalina y es lo que quiero. Fuente de alambre mora pa' mí adentro. Y hogueras de cariño sin posesiones. Hacemos indigentes de mi amor. Una y arena fina con el orado. Levanta en la mañana animorado. vacío. El sabor de rumba y fuego, sultana del mercadillo. Ay, mi casa donde me encuentro, chabonilla por los caminos. Su sitio en la parada, improvisando con chupito de vino. Y que la vida así, oye, la vida así. Ay, ay, cada una vive como puede, como le dejan vivir. Pasa, pasa.